Sayın Fuat Uğur, öncelikle Ankara'da hafta başında yapılan Doğu ve Güneydoğu bölge valileriyle gerçekleştirilen 22 valinin davet edildiği bir toplantıdan söz edelim. Ankara zirvesi olarak adlandırılan bu önemli toplantı 10 saate yakın sürdü ve alınan bilgilere göre özellikle güvenlik konusunda görüşmeler yapıldı. Bu toplantıyı değerlendirmek gerekirse neler söylenebilir?
Çok önemli bir toplantı aslında bu Tanju Bey. Neden önemli? Türkiye'de bürokrasiyle, yerel yönetimlerle ve mülki idare amirleriyle Ankara'nın ortak dil birliğine ulaşması çok önemliydi. Şimdi bu ortak dil birliği söylemi konusunda ya da bu dilin, ortak dilin pratikteki uygulamaları hayata geçirilmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntıların başında da FETÖ'nün kripto yöneticilerinin ve elemanlarının bu süreci sabote etmelerinden dolayı bu süreçte çeşitli zafiyetler ortaya çıktı. İşte bu yüzden de Ankara ve bölgedeki mülki idare amirlerinin ve yerel yöneticilerin ortak dil birliği tutturmaları, ortak davranış kodlarını üstlenmeleri son derece önemli. Süleyman Soylu geldiği günden itibaren hakikaten çok proaktif, çok inisiyatifli, çok da pratik önlemleriyle ve hareketleriyle bu konuda önemli adımlar atılacağının ipuçlarını veriyor bize. Valiler toplantısında bunun ifadesi. Hemen şunu hatırlayalım. İşte kayyumlar atandı, bu malum terör örgütlerine destek veren belediye başkanları ve yöneticilerinin yerine kayyumlar atandı biliyorsunuz. Şimdi bu kayyumlardan bir tanesi Diyarbakır Diyadin Belediyesi'nin Kürtçe yazılışı tabelası kayyum yöneticilerinden biri tarafından indirildi. Şimdi bu derhal tabii provoke edilmek istendi ve kışkırtıcı ifadelerle bir takım yerlerde haberler yapıldı. Süleyman Soylu hemen ortaya çıktı ve dedi ki Kürtçe Türkiye'mizin bir dilidir dedi ve o tabela yerine asılacak dedi. Şimdi peki devlet tarafından atanan bir kayyum görevlisi neden böyle bir şeyi yapar? Devletin bu konudaki politikalarını bilmez mi? Bilmek zorunda değil mi? Ortak dil birliğine sahip olması gerekmiyor mu devletle? Şimdi valilerle yapılan toplantı da bu manada son derece önemli. Orada büyük bir çoğunlukla Kürt nüfus yaşıyor. Kürt nüfus HDP'li demek değil. Kürtleri HDP temsil ediyor, PKK temsil ediyor yalanını. Valilerin de işte bu özelliği, devletin bu konudaki ayırt edici özelliğinin çok iyi farkına varmaları, ayırdına varmaları ve buna göre hareket etmeleri gerekiyor. Kürt vatandaşın hassasiyetleri, hakları, özgürlükleri, özellikle dil ve kendini ifade etme biçimine, dilleriyle ifade etme biçimindeki özgürlükleri ve diğer hak ve özgürlükleri konusunda hassas davranmaları gerekiyor. Bu son derece önemli.
Gelelim bir diğer konuya. Geçtiğimiz günlerde bayram günleri içinde bir haber geldi. Bu önce Almanya'daki bir gazeteden çıktı, Bild gazetesinden. Ardından İngiltere'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine yönelik yine bir benzer haber geldi. Bu her iki ülkede Türkiye'de diplomatik temsilciliklerine yönelik bir tehlike sezdiklerini öne sürerek ya da benzer bir cümle sarf ederek büyükelçiliklerinin, konsolosluklarının çalışmalarını bir süreliğine askıya aldıklarını belirttiler. Bunun nedeni neydi? Neden böyle bir şey vardı?
Şimdi Türkiye kamuoyunda şöyle bir algı var. Almanya, Amerika ve İngiltere gibi ülkeler eğer böyle bir karar alıyorlarsa mutlaka ve mutlaka terör örgütlerinden bir terör saldırısı gelecektir diye düşünüyorlar Türkiye'de insanlar. Ve İngiltere, Amerika ve Almanya bunu Türkiye'yi baskılamak amacıyla yapıyorlar. Yani amaç şu, kendi elçiliklerini kapatıyorlar. Bir terör saldırısı olabilir izlenimi yaratıyorlar ama terör saldırısı olabilir derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir mesaj veriyorlar. Seni tekrar bir terör saldırısıyla itibarsızlaştıracağım mesajı veriyorlar. Onların bilgisi haricinde olan bir terör saldırısını ben kabul etmiyorum. Yok böyle bir şey. Ve bu yüzden de Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Geçmişteki örnekleriyle de hatırlarsak Amerika Birleşik Devletleri bütün İncirlik'teki ve elçiliklerdeki görevlilerin eşlerini memleketlerine aldırdıktan sonra 15 Temmuz darbesi oldu. Ve çünkü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir iç savaş. Bu yüzden bunu yaptılar. İşte bu yüzdendir ki artık Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya Türkiye'nin müttefiki olmaktan çıkmış, Türkiye'yi yok etmek isteyen güçler haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu biliyor. Biliyor Herkes birbirinin elini görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de buna izin vermeyeceğini onlara uygun bir lisanla söylüyor. Bunu yaptırmayacağım size diyor. Bakın Türkiye Suriye'ye girdi ve Türkiye'nin biraz daha ilerlemesi korkusu onlar da öyle bir dehşete yol açtı ki hemen askerlerini göndermeye başladılar. Fransa bile oraya filo göndermeye kalkışıyor. Evet, Türkiye'de terör saldırısı tehlikesi her zaman var. Bunlara karşı Türkiye mücadele ediyor ve edecek de. Buna karşı gücü de var. Ama işte bu gücünü, Türkiye'nin bu gücünü kırmaya çalışıyorlar. Amaçları bu. Bir yandan da Türkiye'yi itibarsızlaştırmak, Türkiye'yi tehlikeli, gidilmesi tehlikeli bir ülke, terör ülke tehdidinin olduğu bir ülke imajını yayarak Türkiye'yi dünyaya tanıtmak istiyorlar. Sürekli olarak amaçları bu. Burada yapılanı biz görüyoruz. Ha, şimdi bunu belgeleriyle ispat et derseniz size ispat eden kimse yok ama bunu da artık biliyoruz. Yani DAEŞ denilen organizasyonun artık biliyor bütün dünya. DAEŞ denilen örgütü bunlar istese bir günde temizleyebileceklerini bütün dünya biliyor. Bakın 5 yıl geçti. Koalisyon güçleri denen güçler, bakın Türkiye girdi ve DAEŞ girdiği andan itibaren DAEŞ geriye çekilmeye başladı. Bir tek Türkiye'nin karşısında. Bu koskoca koalisyon ülkelerinin DAEŞ'e hiçbir şey yapamamaları sizce anlamlı değil mi? Çünkü onların orada kalması isteniyor. Çünkü Suriye'nin bölünmesi ve Suriye'nin bölünerek bir PYD, YPG devleti kurulması ve Suriye'nin bölünerek bir Sünni devletinin kurulması, bir Şii devletinin kurulması, Irak'ın bölünerek Şii, Sünni ve Kürt devletlerinin kurulması gibi planları var. Bu planları uygulamaya soktukları için bu politikayı, stratejiyi izliyorlar. Bunu biz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin derin odaklarının ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet aklının bunu bilmemesi mümkün değil. Ve buna göre Türkiye'de hareket planını geliştiriyor ve buna göre hareket ediyor zaten. Ve dış politikasını da buna göre dizayn ediyor. İşte bu yüzden de bu tür davranışlarını hep buradan okumak gerekiyor bence.
Söz Suriye'den ve koalisyon güçlerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden açılmışken yine geçtiğimiz günlerde gelen bir haber Suriye'den. Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğindeki koalisyon güçlerinin ki aralarında Avustralya savaş uçaklarının da bulunduğu belirtilen bir koalisyon gücü Suriye ordusuna ait bir hava üssünü bombaladı ve kimi kaynaklara göre 60'ın üstünde, kimi kaynaklara göre 80'in üstünde Suriyeli asker ölmüş ve bu arada bu olayın hemen ardından da IŞİD'in Suriye'ye karşı bir saldırısı gerçekleşmiş ve Rusya olsun, Suriye olsun Amerika'yı suçlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlayarak siz diyorlar IŞİD'e destek vermek için bunu yaptınız. Onlar da diyor ki hayır bu bir yanlışlıktır, yanlışlık oldu, özür dileriz. Hatta işte başsağlığı dileklerinde bulundular Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya yetkilileri de. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Tipik Amerika'nın bir şey yapıyorlar ve bir yanlışlık diyorlar. Bunu çok sık yapıyorlar. İnanmıyor yani kimse. Neden inanmıyoruz buna? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık güvenilir bir ülke değil. Yani hiçbir zaman olmadı da güvenilir bir ülke değil. Türkiye Cerablus'a girdi ve Cerablus'a girdiğinde Rusya buna zımni olarak onay verdi. Suriye rejimine zımni olarak onay verdi ve Türkiye, Rusya, Çin, İran hatta Suriye ekseninde bir takım gelişmeler oluyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok rahatsız ediyor. Artı PYD artık Rusya tarafından gözden çıkarılmaya yakın bir noktada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu harekatıyla birdenbire coşmuş bir şekilde DAEŞ'in üzerine saldırırken Suriye kuvvetlerini vurdu. Ne? Açık açık alenen yapamayacak ama yanlışlıkla bunu yaptım ama alenen yaparsam da neler yapabileceğimi gör mesajı veriyor. Neden? Çünkü bu yeni gelişmelere karşı Amerika Birleşik Devletleri tüm tezgahın bozulacağını görüyor İngiltere ile birlikte. Rusya bunu görmüyor mu? Görüyor. Arkasından Suriye'ye yıllardır saldırmayan DAEŞ, Suriye'ye yıllardır kurulduğu andan itibaren saldırmayan DAEŞ, Suriye'ye saldırıyor. Diyorum ya, demin de söyledim. Amerika ve İngiltere DAEŞ'i istediği anda yok eder. Irak'ta kimyasal silah var, yalanını ortaya attılar. Irak'a müdahale ettiler, Saddam'ı devirdiler ve bugün Orta Doğu'nun mahvına sebep oldular. Milyonlarca insanı öldürdüler. Ve bu insanların Türkiye'ye demokrasi dersi ve insanlık dersi vermelerine, veriyor olmalarını ben dehşet içinde izliyorum. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi inanılmaz şeyler yapıyor. Yani müstemleke valisi gibi davranıyor. Bir başka ülkede olsa çoktan persona non grata ilan edilirdi ve ülkesine postalanırdı.
İstenmeyen adam ilan edilirdi diyorsunuz.
Evet, istenmeyen adam ilan edilirdi. Ha, şu anlaşılmasın tabii ki. Bunu antiparantez söylemekte fayda var. Yani Amerika Esad'dan daha masum değil. Bu ayrı bir şey. Dolayısıyla da tencere dibin kara, seninki benden kara misali. Burada temiz bir ülke aranıyorsa Türkiye'den başkası ortada görünmüyor. Yani konuşabilecek, göğsünü gere gere konuşabilecek, vicdanlara seslenebilecek dünyada kaç ülke kaldı derseniz Türkiye onların başında yer alıyor. Bu yüzden de Türkiye'nin alnı o kadar ak ki, göğsünü o kadar gere gere konuşuyor ki, Amerika'nın eski büyükelçisi James Jeffrey, o yüzden Amerikalıların Tayyip Erdoğan'ın hoşlanmamasını çok iyi anlamak gerekir. Çünkü Orta Doğu'daki diğer liderler gibi Amerikalılara yaltaklanmıyor ve onların yanlışlarını suratlarına vuruyor diyor James Jeffrey. 2006-2008 yıllarında Türkiye'de büyükelçilik yapmış olan bir Amerikan büyükelçisi. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimlerinden biri ve Amerikan Derin Devleti'nin önemli adamlarından bir tanesi. Amerika'ya bu Suriye'nin bombalanması DAEŞ'i bombaladı şeklinde bombalarken bir yanlışlık oldu diye yansımıyor. Esad'ı bombaladı diye yansıyor. Dolayısıyla da bütün bunların çok yönlü hesapları var. Yani bir taşla birçok kuş vurmayı hesap ediyorlar ve bir takım mesajlar veriyorlar. Hem Suriye'ye hem Rusya'ya hem Türkiye'ye.
Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir iddiası var. Yine geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ankara, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı tutumunu yumuşattı diyor. Siz katılıyor musunuz bunu?
Hayır, yumuşatmadı. Türkiye bunu açıkladı zaten. Türkiye eğer Suriye'de bir geçiş yönetimi olacaksa diyor, bu geçiş yönetimi yani Suriye'nin tek meşru muhalefetiyle, Suriye'deki Baas rejimiyle, yani Baas hükümetiyle bir arada olması gerekiyor. Yani Baas Partisi de bir arada olması gerekiyor. Ve onların ortak bir zeminde buluşmaları neticesinde Suriye'nin bütünlüğünü esas alan bir yeniden yapılanmanın ortaya çıkması gerektiğini söylüyor. Ve bu konuda Beşar Esad'lı bir geçişten söz etmiyor. Ha, Beşar Esad bu süreçte, bu sürecin kuruluşunda Baas'ın başındaki adam olarak bir süre var olabilir ama kurulacak artık yeni meşru hükümette yer alacak, almamalı diyor Türkiye. Yani Türkiye bu konudaki görüşünü ifade ediyor. Tabii şimdi bakıldığında Türkiye'nin bakış açısı eskisi gibi değil. Çünkü Türkiye burada Suriye'nin bütünlüğünün sağlanması konusunda Suriye'deki Baas yönetiminin bir aktör olması gerektiğini Türkiye kabul ediyor. Çünkü sonuçta onlar da bir kitlesel tabanı temsil ediyor. Suriye içinde belli bir nüfusu temsil eden güçler. Suriye'nin büyük bir kesimini de temsil eden Suriyeli muhalifler var. Onların bir araya gelmeleri ve yeni bir yönetim oluşturmaları gerekiyor. Tabii bu kadar ölümden sonra, bu kadar yıkımdan sonra bu nasıl mümkün olacak? Çok zor tabii. Lübnan'da olmuştu gerçi. Yapabildiler Lübnan'da. Suriye'de olabilir diye bir düşünce var. Türkiye, Suriye'nin bütünlüğünün bozulmadan bunu sağlanmasını istiyor. Amerika da Suriye'nin bölünmesini istediği için, Suriye'de bir PYD devleti kurdurmayı hedeflediği için bunu mümkün olduğunca sabote etmeye çalışıyor. Buradaki çarpışan planlar böyle görünüyor, yansıyor kamuoyuna.
Sayın Uğur, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.
İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.